İstanbul'dan merhaba, ben Mehtap Çolak Yılmaz, VOA Türkçe ekibi olarak seçim 2023 videocast serisinin bu bölümünde VOA Türkçe'nin Ankara muhabiri Yıldız Yazıcıoğlu ile birlikteyiz. Hem Ankara izlenimlerini soracağız, hem onun izlenimlerini soracağız, hem de Yıldız CHP'nin yani Millet İttifakı'nın büyük mitingine izledi. Kısa süre önce sona eren Cumhur İttifakı mitinginden izlenimleri ve olası senaryolar, beklentiler neler? Yıldız'la konuşacağız. Ankara nabzını en iyi tutan gazetecilerden biri, deneyimli bir isim. Yıldız hoş geldin. İstanbul'da hava nasıl? Hem dünü hem de bugünü kıyaslayacak olursan. Şu anda kaydı yaptığımız tarih 7 Mayıs. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan o büyük İstanbul mitingini sona erdirdi. Dün de CHP lideri Kılıçdaroğlu önderliğinde Millet İttifakı mitingi vardı. İki havayı karşılaştıracak olursan sayılar telaffuz ediliyor iki taraf tarafından ama sen izlenimlerini dinleyelim önce.
İstanbul bence bölünmüş bir kent izlenimi verdi bana. Avrupa yakasındaki belirli semtler, unutmamak gerekir ki aynı zamanda tarikat ve cemaatlerin de yapılandığı semtler. Dolayısıyla Avrupa yakasında Atatürk Havalimanı'nın millet bahçesine dönüştürüldüğü alanda miting gerçekleştirmeyi tercih etti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve bu alan itibariyle baktığımızda ciddi bir kalabalık topladı. Kendi açıklaması itibariyle 1 milyon 700 bin kişiyi topladığını ifade etti. Dün de Millet İttifakı Maltepe'deydi. Maltepe, Bostancı, Moda, işte Fenerbahçe gibi farklı semtleriyle Kadıköy itibariyle kuşkusuz Anadolu yakası ise ağırlıklı olarak Millet İttifakı'nın ya da CHP seçmenlerinin profiline sahip. Dolayısıyla iki tarafta aslında kendi seçmenlerini konsolide etmiş gibi görünüyor İstanbul'da. Ve İstanbul'da iki tarafta ciddi bir kalabalık topladı. Her iki miting de çok kalabalıktı. Her iki mitinginde dağılmalarına tanıklık ettik hep birlikte. Ve dağılmalarına tanıklık ettiğimizde de aynı zamanda ciddi bir kalabalığın olduğunu gördük. Ancak şöyle bir durum da vardı. Seçimlerin tabii adil bir atmosferde yapılması gerekiyor ki Türkiye'nin imza attığı Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Sözleşmesi itibariyle de ki AGİT gözlemcileri de Türkiye'de bu sözleşme itibariyle de bu seçimlerin adil, demokratik ve eşitlik zemininde ilerlemesi gerekiyor. Ancak hem dün hem de bugünü kıyasladığımızda örneğin dün hem internet erişimine, GSM operatörlerine sağlıklı erişimi Maltepe'de ciddi sıkıntı vardı. Mesela orada biz hiçbir şekilde miting alanına yakın bir şekilde konmuş GSM operatör ağlarına erişimi sağlayacak mobil mekanizmaları görmedik. Gözümüze çarpmadı ve hatta biz yayıncılık anlamında da ciddi sıkıntı yaşadık. Bugün ise mobil araçlar vardı. GSM operatörlerine çok rahatlıkla erişilebiliyordu. İsteyen herkes cep telefonuna, internetine ulaşabiliyordu. Yine bir başka anlamda ulaşım kolaylığı vardı bugün. Bugün örneğin yurttaşların yürüyeceği alanlarda da barikatlar yoktu. Gayet rahatlıkla caddelerden, cadde kenarlarından, kaldırımlardan, her yerden yurttaşlar çok rahatlıkla yürüyebiliyordu. Ancak dün Marmara'nın çıkış noktalarından itibaren ciddi bir şekilde yurttaşların yürüme alanları da daraltılmıştı. Mesela caddeden yürümek diye bir şey söz konusu değildi. Ancak bugün meslektaşımız, ekip üyesi Umut Çolak'la birlikte E5 karayolunda mesela bayrak açarak, araçlardan inerek çok ciddi yürüyen, yani trafik işlemez hale gelmişti ve yürüyen kitleler vardı. Buna tanıklık ettik. İstanbul'dan manzaralar böyleydi. Türkiye genelinde de baktığımızda sen ifade ettin bugün 7 Mayıs. Mesela bugün 7 Mayıs Ekrem İmamoğlu'nun katılacağı Erzurum'da bir miting çalışması vardı. Ve AK Partili Erzurum Belediye Başkanı Mehmet Sekman'ın miting alanını otobüslerle doldurduğu, oradaki mitinge izin vermediğini tanıklık etmiş olduk geçtiğimiz dakikalarda. Dolayısıyla seçimin son düzlüğüne girildi, son haftaya girildi. Ancak adil, eşit şartlarda yapılan bir seçim mi var sorusuna ne yazık ki hayır yanıtını vermek durumundayız. Yaptığımız gözlemler itibariyle sadece bugün Erzurum değil, dün Maltepe değil, Millet İttifakı'nın seçim alanlarıyla ilgili ciddi engellemeler, valilik kararlarıyla yer değiştirmeler söz konusu oldu. Yine unutmamak gerekir ki valiler devleti temsil ederler. Türkiye'deki mevzuat itibariyle Türkiye Cumhuriyeti'ni, devletini temsil etmek zorundalar. Ancak valilerin AK Parti mitinglerine, Cumhur İttifakı mitinglerine çağrılar yaptığı, bu çerçevede önlemler aldığı, kolaylaştırıcı davrandıkları görüldü. Yine bu miting atmosferlerinin yanı sıra aynı zamanda örneğin deprem bölgesinde bir devlet kurumu olan AFAD'ın yardımlarının üzerinde AK Parti logoları olduğu ya da deprem bölgesinde aday olan AK Parti vekillerinin araçlarında AFAD kolileri bulundu. Bu görüntüler yansıdı. Dolayısıyla Türkiye 14 Mayıs'ta sandığa gidiyor. Ancak muhalefetle iktidarın eşit şartlarda yarıştığını söylemek çok güç. Ki en son CHP'nin RTÜK üyesi İlhan Taşçı şunu açıkladı mesela. Dedi ki TRT'nin Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı'na yer verdiği süreleri kıyaslamıştı. Korkunç bir uçurum var. Yani analitik bir çalışma yapılmış ve İlhan Taşçı'nın açıklamasına göre aradaki fark 1000 dakikalarla ifade ediliyor. Yani bu da bir eşit yarışı önlüyor. Türkiye'deki seçimlere gölge düşürüyor. Oysa Türkiye Cumhuriyeti uzun süredir çok partili, 1946'dan beri çok partili demokrasiye geçmiş bir ülke. Çok fazla seçim deneyimi var. Kısa aralıklarla daha önce erken seçimler yaptığı için, aynı zamanda halk oylamaları yaptığı için deneyime sahip bir ülke. Bunların hepsi çok üzücü. Türkiye'nin artık 2023'te Cumhuriyet'in 100. yılına yakışır, daha demokratik, daha adil bir seçim yapması gerekirdi diye ben düşünüyorum. Aynı zamanda bir yurttaş ve bir seçmen olarak da ve bir gazeteci olarak da adil olmayan bir seçim atmosferini gözlemlemek, not etmek de üzücü diye düşünüyorum.
Sevgili Yıldız, sen hem Ankara'da hem Türkiye'de nabzı tuttun diyebiliriz. Seçim artık geri sayım sürüyor. Seçim güvenliği konusunda iki ittifaktan da ve tüm muhalefet liderlerinden de iki cenahta da gözlemlerin nedir? Onu da dinleyebilir miyiz senden?
Seçim güvenliği konusunda bu seçimde unutmamak gerekir ki 14 Mayıs günü Türkiye Cumhuriyeti'nde parlamentoda temsil edilen 3. büyük parti konumunda olan HDP yok. Sandık kurulu üyesi veremediler. Çünkü onlar Yeşil Sol Parti logosuyla seçime giriyorlar. Dolayısıyla sadece müşahit örgütlenmesi yapabildiler. Müşahit örgütlenmesiyle sandık kurulu üyeliği birbirinden farklı. Çünkü sandık kurulu üyesi resmi tutanak imzalayan kişi, tutanağa itiraz edebilen kişi. Müşahit ise seçim sonuçlandıktan sonra ıslak imzalı tutanağı isteme hakkına sahip. Ancak gün içerisinde itiraz etmesi ya da gün içerisinde sandık kurulu işlemlerine müdahil etme şansı yok. Bu nedenle de HDP'nin eksikliği özellikle Güneydoğu Anadolu bölgesinde hissedilebilecektir diye düşünülüyor. Biz seçim güvenliği ile ilgili CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kağan Salıcı ile sohbet etme imkanı bulmuştuk. Mesela Salıcı'nın şöyle bir tespiti vardı, önemli bir tespit bu. CHP'nin Millet İttifakı'nın kontrol edemeyeceği maksimum oyu en fazla 60 bin olarak işaret etti. 60 bin oy seçim sonucunu çok değiştirebilecek bir oy değil. Türkiye genelinde baktığımızda bu seçimler özelinde.
Milyonlar çünkü.
Evet, 64 milyonu aşkın seçmen oy kullanacak bu seçimde. Dolayısıyla bu bir yerel seçim de değil. Yani iller ya da ilçeler bazında bir etkisi olmayacak 60 bin oyun. Türkiye genelinde 60 bin oyun kontrol edilememesinin nedeni de şu. Mesela dedi ki Hüdapar'ın Adıyaman'da 3 köyde tamamen kontrolü var ve oraya CHP kontrolü söz konusu değil. Ama dolayısıyla bu oy kaybını ya da kontrol edilememesini diyelim oy kaybından öte muhalefet göze almış durumda. Bunun dışında iddialı bir muhalefet, bunun dışında Türkiye genelinde sandıkları kontrol edebileceklerini, ıslak imzalı tutanakları tıpkı YSK gibi toplayabileceklerini ve YSK gibi karşılaşmalı bir şekilde illerde, ilçelerde sonuçları alabileceklerini söylüyorlar. Seçim güvenliği açısından bir başka önemli risk kuşkusuz tüm Türkiye'nin tartıştığı internet meselesi. Evet. İnternet kesilecek mi 14 Mayıs gecesi? Bu soruyu AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'a sorma imkanımız oldu. Özel röportajımızda kendisi dedi ki bu endişeler, bu kaygılar yersiz. Bunlar seçimi speküle etmek üzere gündeme taşınıyor. Böyle şeyler olmayacaktır. Türkiye'nin en başarılı olduğu işlerden biri seçimdir dedi. Dolayısıyla seçmenler seçimin güvenli geçeceğine güvensinler ve sandığa gitsinler mesajını verdi.
Sevgili Yıldız, her iki partide her iki senaryoya da hazır mı sence?
Şimdi tabii Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ikili bir seçim ve ikili bir kontrol mekanizması yarattı. O nedir? İktidar olabilmek için Cumhurbaşkanlığını kazanmanız gerekiyor. Ama aynı zamanda iktidar olup yasama süreçlerini de yürütebilmek için de parlamentoda 301, en az 301 sandalyeyle çoğunluğu sağlamanız, elde etmeniz gerekiyor. Şimdi ikili senaryo dedin. Birinci senaryo nasıl? Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden iktidar olabilir, Cumhurbaşkanı seçilebilir ama parlamentoda muhalefet, yani hem Millet İttifakı artı Emek ve Özgürlük İttifakı, yani Yeşil Sol Parti ile tipin oluşturduğu Emek ve Özgürlük İttifakı. Bu iki ittifak, muhalefet ittifakları 301 sandalyeyi elde ederlerse şöyle bir durumla karşılaşabiliriz. Erdoğan seçilir ancak Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi yerine parlamentoda 301'i sağlayan ama en önemlisi de şu, 360, yani anayasa değişikliğini halk oylamasına götürebilecek çoğunluğa sahip olursa eğer muhalefet, 360 kritik burada, o zaman parlamenter sisteme geçelim şeklinde bir anayasa değişikliği gündeme taşınır. 360 sandalyeli muhalefetin çoğunluğuyla. O zaman da ne olur? Türkiye hemen kısa sürede bir halk oylamasına gidebilir anayasa değişikliği için. Dolayısıyla Erdoğan'ın yetkilerini sınırlamak üzere bir anayasa değişikliği referandumu gündeme gelir. Halkın çoğunluğu Türkiye'de, ki AK Parti seçmenleri de buna bu yönde yanıt vermişler kamuoyu araştırmaları itibariyle. Şunu söylüyorlar, biz diyorlar bu hükümet sisteminden çok memnun değiliz diyorlar. Dolayısıyla Erdoğan Cumhurbaşkanı seçilmesine rağmen birdenbire kendisini sistem değişikliğiyle karşı karşıya bulabilir. Bunlar çok tartışmalı süreçler. Dolayısıyla parlamento çoğunluğuyla Cumhurbaşkanı aynı ittifaktan olmaz ise Türkiye için çok farklı senaryolar söz konusu, çok farklı handikaplar söz konusu. Bir de tabii muhalefet üstüne üstlük 400 milletvekili çıkaracak olursa, üstelik halk oylamasına gerek kalmaz. Parlamentoda 400 milletvekilini muhalefet çıkartırsa hemen parlamenter sisteme geçiş yapabilirler ki o zaman da yine Erdoğan Cumhurbaşkanı yetkilerinin sınırlandıracağı ve kısıtlanacağı bir tabloyla karşı karşıya kalır. Tam tersi olursa,
diyelim Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı seçildi ama parlamentoda çoğunluk AK Parti ve Cumhur İttifakı'nda. O zaman ne olur?
O zaman da yürütme anlamında yetkilere sahip olan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunu yapabilir. Mesela ne yapabilir? İstanbul Sözleşmesi'ne Türkiye Cumhuriyeti'ni tekrar geri yöneltebilir. Hı hı. Aynı zamanda benzeri hamlelere yapılabilir. Çünkü Cumhurbaşkanı kararlarıyla yapıldı bunlar. Ama parlamentoda bu sefer onu zora sokabilecek hamleler yapılabilir. Yasa değişiklikleriyle, yasal mevzuatlarla bunlar yapılabilir. Burada şöyle düşünelim. Diyelim ki Cumhur İttifakı parlamentoda bu sefer onlar 360 sandalyeyi sağladı. Bence şöyle olacak. Eğer Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı seçilirse onlar da, yani bugün Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini savunan, başkanlık sistemini savunan Cumhur İttifakı da AK Parti'de muhalefet edecek Kemal Kılıçdaroğlu'na ve onlar parlamenter sisteme geçmeyi isteyecek. Yani bu iki senaryoda da muhalefet ya da iktidar, mevcut iktidar, Cumhur İttifakı, parlamentoda kim çoğunluğu alırsa Türkiye'yi parlamenter sisteme götürecekler, öyle görünüyor.
Yıldız, son sorum. Bu seçim diğerlerinden farklı mı? Hep deriz ya, kritik seçim, en önemli seçim, en kritik. Biraz fazla kullanıyoruz aslında gazetecilerde o kelimeyi. Sence diğerlerinden farklı mı? Öyleyse neden? Son sorum sana.
Hem Erdoğan hem de Kılıçdaroğlu dedi ki Türkiye Cumhuriyeti tarihi ve kritik bir seçime gidiyor. Dolayısıyla biz gazeteciler kendimize haksızlık yapmayalım. Onlar söylüyorlar. İki en önemli aday, iki lider söylüyor. Tarihi ve kritik bir seçim. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları nasıl yönetileceklerine, nasıl bir ülkede yaşamak istediklerine bu seçimle karar verecekler. Bir taraf diyor ki daha laik, daha seküler, daha demokratik, kadın haklarına daha saygılı, çocuk haklarını daha fazla koruyan bir Türkiye vaat ediyor. Bir tarafta diyor ki hayır, biz zaten bu hakları gerçekleştirdik, bu haklarda hiçbir sıkıntı yok. Biz tam tersi bir de Türkiye Yüzyılı projemiz var. 20 yıldır iktidarız ama daha yapacaklarımız var diyor. İşte Türkiye böyle ikili bir tercih arasında. Göreceğiz 14 Mayıs akşamı.
Bizler de gazeteciler olarak seçmen ne mesaj verdi sorusunu öğrenmemize ve onu konuşmaya, yorumlamaya da bir hafta kaldı. Bakalım nasıl bir süreç bizi bekliyor. Yıldız Yazıcıoğlu, teşekkür ederiz. İzlenimlerin, gözlemlerin, kulis bilgilerinle bizimleydin. VOA Türkçe'nin Seçim 2023 videocast serisinde Ankara muhabirimiz Yıldız Yazıcıoğlu ile birlikteydik. Yayınlarımız hem sahadan hem sokaktan siyasi liderler, STK temsilcileriyle devam edecek. Şimdilik İstanbul'dan hoşça kalın.